Ayrım 19. Yalancı Tanıklar Kahvesi, Vedat Türkeli. Sayfa 185. Amma dalgınsın yahu. Rüştüydü. Onu diş ağrısıyla Reyhan'a götüren Iğdırlı oğlan. Takılmayı sürdürdü gülerek. Ne o, dişin mi ağrıyor gene? Toparlanmaya çalıştı gülerek. Dişim de ağrıyor Rüştücüğüm, başımda dedi Muhsin. Boş ver, kuşun ağrımasın da. Hiç de sevmediği bu erkek şakasına. Asıl o ağrıyor diyecekti tutamasa. Birlikte girdiler kitapçıya. Rafların önünde tek tük konuşarak kitaplara bakındılar bir süre. Muhsin yeni yayınlanmış bir dergiyi aldı. Kitapçıdan çıktıklarında yan sokaktaki bir kahveye girdiler çene çalmaya. Reyhan'la ilgili konuşma isteyebilirdi Rüştü de. Politikadan açıldı gene de. Muhsin'in ağır ağır bezgince çizdiği ülkenin kara tablosunu kımıltısız, anlatılanlara karşı da suskun bir kuşkululuk içinde dinliyor gibiydi Rüştü. Muhsin durunca sessizlik çöktü birden. İçimi kararttın be abi. Yavaştan dikilerek baktı Muhsin. Dağıt şu karanlığı da bizi de sevindir. Biz yanılıyoruz da iyiye mi gidiyor işler yoksa? Onu diyebilecek baba yiğit pek yok ya, o kadar umutsuzlukla da. Duraladı bir, ekledi. Nereye varılır? Bilmiyorum valla, ben de onu anlamaya çalışıyorum. Suskunluk çökmüştü gene, dalgın duralamış gibiydi Rüştü. Doğruldu ağırdan. Şu anda politik durumunu bilmiyorum Muhsinciğim. Sormam da, ben o faslı kapattım. Alay edeceksin benimle, hain main de diyeceksin belki. Hiç umursamam, kimseye hainlik etmedim. Kendime ettim ettimse. Gene duraladı Muhsin. Ağzında yuvarlayıp da bir türlü söyleyemediği bir şeyler var bunun. Söyledi işte. Daha ne söyleyecek? Gözüm yemedi. Yıldım, kaçtım bu işlerden diyor. Sana ne oluyor? Bırak da o desin. Ne iş yapıyorsun sen şimdi? Doğrulup baktı Muhsin'e bir süre. Yanıtladı. İstasyon yöresinde bir iş yerimiz var bizim. Depo, yazıhane filan. Büyük. Bizim emmioğlu deriz. Sadık'la toptancılık yapıyoruz. İşi o açmış, ortak etti beni. Her türden mal getirip mal yolluyorlarmış Anadolu'ya. İyi kazanıyorlarmış. Yeni başlamışlar ya, çok tatlı işmiş bir yerleştirebilirlerse. Anlatışından belli işin tatlılığı. Devrimcilik günleri birlikte oldukları toplantılarda çoğuları gibi onun da bağırıp çağırdığı oluyordu. Konuşurken ağır ağırdı şimdi ya, gözleri gene öyle parlıyordu sanki. Epey yıllar yattıydı. Yolunu güzel belletmişler buna. Kazançlı bile çıkmış sonunda. Eczacı olacaktı da, aklında öyle kalmıştı. Ne olacaktı? Sen neler yapıyorsun? Ben mi? Dedi uyanır gibi Muhsin. Ne yapsam diye düşünüyorum ben. Güldürüştü. Keşke benim de öyle düşünecek bol vaktim olsaydı. Duralayıp sürdürdü. Ben cezaevinden salıverilince cebimde arkadaşların koyduğu 10 liram vardı. Orada burada süründüm o parayla bir süre. Iğdır'a da gidemiyorum. Yer bulursam eski arkadaşların evine sığınıyorum. Parklarda yattığım oldu kaç gece. Hani bir gün karşılaşmıştık seninle, anımsıyor musun? Reyhan'ı sordundu. Biliyor musun, 2 gündür bir simitle duruyordum o gün ben. Senden para isteyecektim. Söyleyemedim bir türlü. Bombok günler. Bu bizim Sadık çıktı karşıma da bereket. Acılı bir duygululuk çökmüştü içine Muhsin'in. Amma yapmışsın ha. Söylenmeyecek ne var bunda be kardeşim? Boş ver, geçti gitti. Senin fakülte ne durumda? Sen de onu boş ver. Vaktin varsa bir kafa çekelim bu akşam. Çoktur gitmiyorum meyhaneye. Rüştü'ye ön yargılı davranıp kara çalmaya varacak yakıştırmalara kalkıştığı için kızgındı kendine. Kaçıncı bu? Karşılaştığı olayı derinliğine düşünüp değerlendirmeden taşlamayı yöntem edinmişsin. Bu kolayından yolu benimseten ne sana? Sokağa çıktıklarında bir taksiye yönelen Muhsin'i ''Otobüs geliyor yahu'' diye durağa çekti Rüştü. Tıkış tıkış otobüse Rüştü önde, ite kaka girip Kızılay'da indiler. Sakarya Caddesi'nde binde bir uğradığı Buhara meyhanesinin önünden geçerken ''Hadi buraya girelim'' dedi Muhsin. Akşamcılar birer ikişer toplanıyorlardı. Köşede bir masaya çekilip söyleyeceklerini yazdırdılar garsona. Muhsin rakı diyecekti, Rüştü bira içeceğini söyleyince şarap istedi o da. Reyhan'ı anımsamıştı şarap deyince. Her şeyi de Reyhan'ı anımsatıyor sana. Oluyor bazı. Niye rakı almadık? Gülümsedi Rüştü. Söylersem tadın kaçar. Şaşırmıştı Muhsin. Anlamadım. Onun için tadın kaçar. Gözlerinde gizemli bir gülümsemeyle bakıyordu Rüştü. Reyhan'la ilgili olmasın bu da? O kadar da değil. Uzattın ama söyle hadi be. Bira da içmiyorum aslında. Aldığı ilaçla filan mı ilgili yoksa? Giz açıklandı sonunda. Ama ne gizmiş ya. Meyhaneye de uğramıyormuş artık. Seni kırmak istemedim bugün diye aldı. Demin kahvede anlattıklarının bugüne varan öyküsünü tamamladı. Uzaktan akrabaları olan ortağı Sadık demişti ya. O Sadık'ın Arap karısının akrabasından Kerküklü bir dul kadınla evlenmişti imam nikahıyla. 40'ına yakındı kadın. 2 oğlu Mersin'de market işletiyorlardı. Bağdatlıydılar. Söz buraya gelince gülmeye başladı Muhsin. Anlamayacak nesi var bunun oğlum? Bizim sofu karı izin vermiyor, rakı içemiyorum desene şuna. Donuk, durgun bakmaya başlamıştı Rüştü. Ne kolay yargıya vardın, dedi kısık bir sesle. Gergin bir suskunluk çökmüştü yeniden. Yalan mı dediği? Evet, biraz öyleyim ben. Peki, nedenmiş yoldaşım? Yoldaşlığı kalmışa benzemiyor pek. Söylerse kalkıp gidecekmişim. Adamı verem etmeden deyiver de bilelim. Açlıktan Nur'a mı kavuştun yoksa? Deyince takıldı. Nurcu murcu olmasın bu? İçkileri getirip masayı donatmıştı garson. Bedriye'nin bir şey dediği yok, ben içmiyorum. Karısı olmalıydı. Üstüne gitmedi Muhsin. Gülerek şarap kadehini kaldırıp Rüştü'nün masadaki soğuktan terli bira bardağına vurdu çın diye. Hadi sağlığına arkadaşım. Bir şeyler yemişlerdi ki Muhsin aldı gülümseyerek. Sen bana ülkeyi kararttın dedin ama aydınlık yanını göstermedin. Duralayıp ekledi. Hem bu dediklerinle niye kalkıp gideceğim onu da anlamadım. Yarıladığı bira bardağını masaya bırakırken şöyle bir baktı Rüştü. Biraz uzun iş o. Bir başka gün konuşuruz istersen. Üstelemedi Muhsin. Bir daha nerede ne gün karşılaşacağız kim bilir. Ama o ki istemiyorsun. Kalsın arkadaş. Merakımdan ölecek değilim. Cebinden bir kart çıkarıp uzattı Rüştü. Bizim iş yeri burası. Uygun gününde bir telefon açarsan buluşuruz. Bizim oraya gel istersen. Sadık'la da tanışırsın. Bizim emmi oğluyla. Hoş adamdır. Senin telefonun filan. Ne telefonum var benim ne iş yerim. Bir sendikadan söz aldık. Keseden yiyip bekliyoruz bakalım. Ses çıkarmadı Rüştü. Meyhane dolmaya başlamıştı. Eski tanıdık bir iki yüzle selamlaştılar. Biraz önce ötedeki bir masaya oturanlardan bir kız dikkatlice baktı Muhsin'e. Dönüp arkasına oturdu. Muhsin de tanıyacak gibi olmuştu. Çıkaramadı. Iğdır'daki olaylar sizinkilere de dokundu mu? Ablamlar vardı orada köyde. Tüm köy akraba gibi. Sağcısı solcusu da yok, Alevileri de. Yabancı da pek gelmez. Herkesin bir küçük toprağı. Sebze yetiştirirler. Ne kavgası olacak? İmamla muhtarla oturup düşünür, karar verirler seçimde. Korktukları tek şey hükümete ters düşmek. Bir gün sabah ezanı okunurken uygunsuz bir türkü tutturmuş bizim emmi oğlu. İyi de bağlama çalar. Kovmuşlar köyden. Alaylı bir acılıkla gülerek söylüyordu bunları. Sen nasıl çıktın böyle bir yerden? Dayım assubaydı benim, o büyüttü beni. Sonra da yatılı parası sınavını kazandım. Susmuş, yemeğe dalmış gibiydi Rüştü. Reyhan'la akrabaydınız değil mi? Bizim köydeki eniştenin üvey kardeşiyle Reyhan'ın analığı yakın olurlarmış. Ben Reyhan'ı Kars'tan, liseden tanırım. İleri sınıftaydı bizden. Durup ekledi ağırca. Babası Ali Ekber Efendi ölmüş Almanya'da biliyorsun. Bir an suskun kaldı Muhsin. Acı duymuştu. Ağlayan Reyhan gelmişti gözlerinin önüne. Nereden bileceğim? Ne kadar oldu ben Reyhan'ı görmeyeli? Almanya'ya yerleşti. Kardeşlerini de yanına almış analarıyla. Bizim Sadık söyledi. Neresindeymiş Almanya'nın? Bilmiyorum. Sorarız bizim emmi oğluna istersen. Yo, öyle geldi aklıma. Avrupa'ya filan gidersen? Gidersem orada aklıma gelir mi bilmem. Pasaport da vermezler ya. Daha askerliği de yapmadık. Paran varsa sorun değil bunlar oğlum. Sen de bilirsin. Sahte pasaport yani. Bir sürü bela yeniden. Nasıl yaşayacağım orada? Bir sessizlikten sonra toparlanmaya başladı Rüştü. Bana izin. Garsona el etti hesabı ister gibi. Uzanıp hemen önledi Muhsin. Yo, bugün ben çağırdım. Hem ben kalacağım biraz. O anda karar vermişti kalmaya. Bu saatte gidip eve kapanmak tatsızdı şimdi. Şarap da güzeldi. Reyhan'la içtiğiniz günleri anımsattı değil mi? Diyelim öyle. Ne var bunda? keyifle şarabını yudumluyordu ki ilerideki masaya cezaevinde bir ara birlikte yattıkları İsa diye bir oğlan gelip oturdu sırtı dönük kızın karşısına. Muhsin'i görünce de sevinerek kalkıp geldi hemen. Kucaklaştılar. Onların örgütünden tutuklanmamıştı ya, kısa sürede pek yakınlaşmışlardı içeride. Yalnızsın, gel bizim çocuklarla oturalım. Sevinmedi değil Muhsin. Böyle bir öneri bekliyordu sanki o da. Masadaki iki oğlan da kalkıyorlardı. Onların yerine taşıdı garson Muhsin'in masasını. İki kızdan biri İsa'nın kız arkadaşı Rahime, doktormuş. Öteki otururken Muhsin'e bakıp sırtına dönen kız da ressammış. Zekiye'ymiş asıl adı ya, Zeliş diye tanınırmış. Yaşlıca biri vardı masada. Zeliş, ressam kız. Hocam diyordu ona. İstanbul Güzel Sanatlar'da öğretim görevlisiymiş iç mimarlıkta. Biraz sonra kalktı o da. Erken uçakla İstanbul'a dönüyormuş yarın. O masada da şarap içiyorlardı. Yeni oturmuşlardı ki Zeliş Muhsin'e döndü. Cezaevindeydiniz değil mi? Der demez Muhsin de anımsayıp gülümsedi. İdik. Görüşmelere geliyordunuz siz de. Bir yakınınız vardı. Evet, Yusuf. Kocam tutukluydu. Yusuf'u anımsamıyordu Muhsin. Hangi örgüttendi o? Sana ne? Sepetlemiş mi herifi? Ona bak sen. Öyleyse geldi işte bir tane. Yanaşır mı bakalım? Denemeden belli mi olur? İsteyenin bir yüzü kara. İstemesine bile gerek kalmadan kolay gelişti her şey. 12'ye doğru kalktıklarında İsa ile karısının meyhaneden çıkan birilerine takılıp çoktan gittiklerini anımsamayacak kadar içip söyleşiyi koyulaştırmışlardı. İzmir'de oturuyormuş Zeliş. Bir sergi için buradaymış 15 gündür. Yarından sonra dönüyormuş. Erken yıpranmış bir güzelliği vardı. Konuştukça ilgi çekiyordu. Sokağa çıkınca duraladı ikisi de. Ayrılmaya pek istekli değil görünüyordu Zeliş de. Nerede oturuyorsunuz? Sizi yerinize bırakayım. Gülerek bakıyordu Zeliş. Bir yerim yok. Yüreği hop etti Muhsin'in. Ne diyecekti şimdi buna? Gel benim odaya. Odanda ne odaya? Bir doğru dürüst yer tutamadın. Mamak'ta arkadaşlarda kalıyorum. Bu saatte şimdi oraya olmaz. Karşıda bir otel vardı. Benim bir odacığım var ama. Çekinerek söylemişti Muhsin. Zeliş dönüp esrik, alaylı bir gülümsemeyle baktı. İlk gününden olur mu? Ne ilk günü? Biz sizinle kaç yıl önceden tanışmışız. Alaylı bir kahkaha attı Zeliş. Hadi öyle olsun. Ne arabaya binerken ne kapıda inip sallanarak merdivenlere çıktıkları sıra konuşmadı bir daha da. Bu hiç de beklenmedik gecenin şaşkınlığı içinde Muhsin de kafasından akan günlük olaylar şeridinin geriliminden kurtulma çabasıyla geceyi o dağınık odada nasıl geçireceklerinin kaygısı içinde sessiz kalmıştı. Reyhan'ın tedirginlik duymadığı yeri bu kız mı yadırgayacak? Ama bu kız ressam. Göreceğiz. Bir anda yüz yüze gelip gördüğü ne şaşırması, şaşırması mı kalmıştı? Neredeyse irkilticiydi Muhsin için. Odaya arkadan giren Zeliş kapıyı iteleyerek kapatıp kollarını Muhsin'in boynuna dolayıverdi hemen. Şarap kokan dudaklarını uzatıp azgın bir susuzlukla kapattı Muhsin'in ağzını. Derinden solumalarla bıraktı kendini. Oda moda umurunda mı olurdu bu açlıktaki kadının? Öylece de bırakmamıştı kendini. Erkek oydu sanki. Üç kez çılgın gibi birbirlerine karıştıkları gece boyu ayrıntılara kadar tüm cinsel arayışların, atılımların ilk adımları da ısıyı bin bir oyunla bir anda yükselterek sürdürüşlerde ondan gelmişti hep. Sevişirken de konuşuyordu sürekli. Hem de ne konuşma. Cinsel kışkırtıcı, ağzı açılmadık sözler fısıl fısıldı solumaları arasında. Son boşalımdan sonra yorgun uzandıklarında dalgınca söylendi Zeliş. İyi ki geldik. Ne yaman gece oldu ama. Sırt üstü gözleri tavanda bir an duralayıp esrik bir ağızla sordu yavaşça. Muhsin'din değil mi sen? Şaşırdı Muhsin. Karı adımı bilmiyor. Nereden bilsin? Bir şey demesine kalmadan mırıldandı Zeliş. Uyuyalım artık. Uyudu biraz sonra da. Tüm yorgunluğuna karşın Zeliş'ten çok sonra dalmıştı Muhsin. Korunmak için önlem de almamışlardı. Bir de gebe kalırsa bu. Aman kalmasın. Böyle kadından çocuk olur mu? Sabah kapının hafif vuruluşuyla irkilir gibi uyandığında 9'a geliyordu. Zeliş derin uykudaydı. İkinci vuruluşta Muhsin yüreği küt küt vurarak kapıya fırlarken gözlerini açmış, şaşkın bakmaya başlamıştı o da. Kim o? Benim. Salih'in sesini duyunca sevinerek gevşedi birden. Evet, Reyhan değildi. Nereden çıktı bu Reyhan da şimdi? Kapıyı açmadan seslendi. Fide'ye gelirim şimdi Salihciğim. Tamam. Hemen döndü kıza. Bağışla, hemen çıkmam gerek. Ben de çıkacağım. Çabucak daldı banyoya. İşini bitirip çıktığında Zeliş'te kalkıp giyinmiş, esneyip duruyordu, mutlu bir gevşeme içinde. Yukarıdan bir gülüşle baktı Muhsin'e. Ne o? Beğenmedin mi yoksa? Aynı gülümser bakışla duraladı Muhsin. Beğenmez olur muyum? Dedi. Sen de canavarsın ama. Sağ ol. Öyleymişim derler ya, bana iş bırakmadın. Zelişti değil mi adın? Öç alma alçaklığıyla söyleyiverdiği sözden utanır gibi oldu Muhsin. Dün gece esriklikle ağzından kaçırdığı soruyu unutmuş olmalıydı Zeliş. Umursadığı da yoktu belli ki böyle incelikleri. Alaylı biçimde uzanıp elini sıktı Muhsin'in. Oyunun kuralı o, dedi gülerek. Elinden geleni yapacaksın. Umarım sürer bu iş. Toparlandı Muhsin. Her şey için sağ ol Zelişciğim, dedi. İstersen niye olmasın? O meyhaneye uğruyorum ben. Sağlıkla kal. Çıkınca kapıyı çekiver. Buraya gelir de bulamazsan kağıt bırakırsın. Kızın bir şey demesine kalmadan fırladı. Aslında pek de istekli değildi bu kızla buluşmaya. Çirkin mi? Değil de. Cezaevinde pek de sevmedikleri biri vardı yaşlıca. Aktör derlerdi. Oyuncu muymuş ne? Açık saçık konuşurdu seks konularını. Karıda bir mal var, diyor bir gün. Kadının orasına avuçlayıp kepçeleşmiş elini okkalayarak sallıyor. Mal değil, Osmanlı mülkü. Dağıt dağıt bitiremiyor. Güldü. Herifin dediği işte. Tatlı bir geceydi ama. Salih yoldaş ne diyor bakalım? Biraz dertliydi Salih yoldaş. İçeri girmemiş, vitrindeki kitaplara bakıyordu Muhsin gittiğinde. Yürüdüler hemen. Hoş geldin ağa. Durumlar? Durumlar bombok Muhsinciğim. Sokağın başında üzgün duralayıp Salih'e baktı Muhsin. Nedir? Sessizce yürüdü Salih. Çok tatsız bir durum olmalı. Sendikadan mı attılar? Attılarsa attılar, ne yapalım yani? Karşı sokakta kahvenin önündeki masaya oturunca gözlerini Muhsin'e dikip bir süre baktı Salih. Sedef gebe, dedi. Bir gülümsemeyle soluklandı Muhsin. Gerilen sinirleri gevşeyivermişti. Bu mu? Ağır bakışı değişmemişti Salih'in. Evet bu, dedi bastırarak. Gelen çayları yudumlarken toparlandı Muhsin. Dert etme, dedi. Konuşun kürtaj işini iyi bir doktorla. Paramız var. Aynı ağırlıktaki bakışları Muhsin'e dikiliydi gene. Yanaşmıyor, doğuracakmış. Şaşkınca duralayıp kalmıştı Muhsin. Ağzından bilinçsizce dökülüverdi sözler. Doğuracak mıymış? İrkilerek dün geceyi anımsadı birden. Ya bizim kız da bu oyunu oynarsa? Sedef bile yaptıktan sonra. Saçmalama ulan. Ne yapmış ki Sedef? Yıllardır kendini adadığı adamdan bebek istiyor. Suç mu? Hangi yanı Zeliş'e benziyor o kızın? Gülerek bakmaya başladı Salih'e. Doğursun. Aynı kımıltısız bakışla. Demesi kolay, dedi Salih. Sonra ne yapacağız? Nasıl büyüyecek o çocuk? O aptal Sedefciğime de acıyorum. Kendime de acıyorum. En çok da o çocuğa acıyorum. Bizim suçumuzu o ödeyecek. Yine gülmeye başladı Muhsin. Kafan da amma karanlıkmış be. Kızımam diye yalayıp yutarken düşünecektim bunları oğlum. Ne bileyim, ben düşündük sanıyordum. Bir ilaç alıyordu. Son günlerde bırakmış. Evlenmek istiyor. Ekledi şakayla. Yap bir imam nikahı bitsin gitsin. Yo, öyle değil. Çocuğun babalığını üstüme yazdırmamı istiyor, o kadar. Annen ne der? Sevinir bile, Sedef'i çok sever. Duralayıp baktı Muhsin'e. Sen kimi atmıştın içeri? Dün gece meyhaneye uğradıktı. Ayrılacağız. Bir ressam karı çıktı yolumuza. Kabaca yarı alaylı öyküledi olayı. Senin kısmetin de ya müzisyen ya ressam. Aşağı kurtarmıyor. İsteksiz güldü Muhsin. Uyanık ol. Hiç belli olmuyor bu kadınlar. Başımıza ne geliyorsa uyanıklıktan geliyor ulan. Bu alçak, tek gözlü canavar uyuyor mu ki? Gözü kadınlarda rezilin. Onun elinden de kurtuluş yok. Bir hazır ola geçti mi, gözü bir şeyi görmüyor. Bırak artık şu kara kara düşünmeyi. Üzme kızı da. Doğursun. Senin gibi çulsuz gelmiyor dünyaya o çocuk oğlum. Koca bir ağanın yeğeni o. Aslan gibi Muhsin amcası var arkasında. İlk kez yapıyordu bu ağalık şakasını. Salih birden kaşlarını çatar gibi dikeldi. Ağzını topla ulan. Komünistin çocuğu o. Ağa amcası olmaz onun. Vah, çok üzüldüm. Ne yapalım? Senin fırlama uğruna biz de komünist olalım bari. Gülüşmeye başladılar. Ağır hava dağılır gibi olmuştu. Olaylara geçtiler. Durum geçen konuştukları gibi iç karartıcı biçimde sürüp gidiyordu. Silahlı olaylara bulaşmak günün kışkırtıcılarına destekti. Ünlü gazeteci Abdi İpekçi, faşist sosyalist polis Ilgız Aykutlu öldürülmüştü. Eski komünistlerden Mihri Belli, Sultanahmet de taranıp ağır biçimde yaralanmış, ölümden dönmüştü. Kimi yüksek konumdaki tanınmış kişiler, polis, adliye ya da öğretim görevlisi beklenmedik biçimde öldürülüveriyordu pat diye. En verimli çalışma işçilerin örgütlenmesini sağlamaktı. Başka ne yapacaklardı? Havası hemen değişti Salih'in. 2 ay kadar sonra kongre kararı alacaklardı. Sık sık Muhsin'in daha önce hiç duymadığı arkadaş adları sıralıyordu. Kazanacaklarını umdukları kongreden sonra çok daha güçlü olacaklarına inanıyordu edindiği çevreyle. Biraz daha dişini sıkmak kalıyordu Muhsin'e. Ayrılırlarken bu sözleri artık kanıksamaya başladığının ayırdına varmıştı Muhsin. Yalnız bu sözleri değil, her gün gördüğü, yüz yüze yaşadığı ne varsa tümünü birden kanıksıyor gibiydi. Umutlu beklentileri bezdiriciydi artık. Salih'in kendini kaptırdığı çalışmanın mutluluğunu bölüşürdü eskiden. O da anlamını yitirmişti. Nasıl açsındı Salih'e bunları? Asıl önemlisi de ne diyecekti? Ben bıktım bu işlerden mi? İnançlarından bıkmamıştı ki. Salih de üzgündü bir şey yapamadığına. Dört gözle beklediği kongreden beklediği çıkmayınca da umarsız bir sessizliğe düştü uzunca süre. İşlerine kapanmıştı. Ne yapacaktı başka? Ara sıra buluşmaları sevindirici olsa da eski ısısında değildi pek. Para önerdi birkaç kez, almadı Salih. Yetiyordu şimdilik. Bir ara çekinerek evine dönüp dinlenmesinden söz etti Muhsin'e. Acılı gülüşle, "Çok mu yoruldum?" demesine sessiz kalmıştı. 19. ayrımın sonu, sayfa 197.